Çok değişik masallardan tekrar herkese merhaba. Yeni bir bölümde karşı karşıyayız. Baştan bir anlaşalım ama öyle bir vaat falan yok. Yani bir şeyler mi öğretiyor? Yok, bu podcast öyle değil. Kanaat önderliği mi yapıyor diğerleri gibi? Yok, o da yok. Eğlendiriyor mu? Yok, hatta bazı yerlerde hüzünlenebilirsiniz bile. E ne var peki? Yani öyle, bu uyku var. Ne güzel uyku var. Daha ne olabilir ki? En güzel şey değil mi? Uyku. Çok değişik masallar başlıyor. Bugün yine yeni bir haberle uyandık her zaman olduğu gibi. Konu Apple'ın Türkiye'ye özel iPhone üreteceği iddiası. İddia çünkü söylemler bir gazete haberine dayanıyor ya, o yüzden iddia diyorum. Hani bir basın açıklaması falan olmadığı için şu anda böyle gerçek bir habermiş gibi yaklaşmak aslında doğru bir yaklaşım sayılmaz. Bu aslında şunun da göstergesi. Değerli olan kullanıcının kendisi. Siz, biz, yani hepimiz. Çok çok değer verdiğiniz elinizdeki cihazların şirketler açısından hiçbir değeri yok. Fiyatı var. E doğal olarak fiyatı olan bir şey değerli değildir, değil mi? Bunu ne zaman öğreneceğiz ben bilmiyorum tabii. Yani bir ürünün üzerinde bir fiyat varsa o ürün artık herkesin olabileceği için önemli olan ürünle yapabileceklerinizin değerli olmasıdır. Gerçek olan budur çünkü. Tabii şimdi Türkiye'de fiyatlar aldı başını gitti. Dolar kuruydu, vergilerdi. Zaten alım gücü neredeyse baş aşağı düştü. Kriz var ama bu krizi kabul eden ya da sahiplenen yok pek. Aksine sürekli tekrarlanan masal tadında konuşmalar var. Yok onu şöyle düzelteceğiz. Yok bunu sadece biz düzeltebiliriz. Yok şunu böyle halledeceğiz. Yani tam bir oyalama taktiği. Koltuk savaşları için birbirini yiyen filler var etrafta ve doğal olarak bunun sonucunda da ezilen çimenler olacak. Tabii bu büyük şirketler de artık her şeyin farkında. Alım gücü düştüğü için vitrine koyduğu ve tüm dünyada belli bir fiyat politikasıyla satışa sunduğu ürünler şimdi bu ortamda kimileri için birer hayal ürünü. Yani satın alması çok güç artık böyle bir ortamda. Bunun herkes farkında, özellikle bu şirketler farkında. Bir de bu devlet politikası biliyorsunuz aynı zamanda, yani döviz kurunun yüksekte tutulması. Şöyle ki devlet politikası yüksek oranda vergilendirme ile insanların bunları satın almaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlar. Yani bunun aslında ithalat için bir olumlu bir tarafı olduğunu düşünüyorlar. Bunu zaten söylüyorlar açık açık televizyon programlarında. Ve böylece kur üstüne kur zammı, vergi üstüne vergi, vergisinin vergisi hesaplanarak hatta bu vergiler artırılıyor. Fiyat birim bazında fahiş hale getiriliyor. E kur da uçunca artık alım gücü olanlar için bile belki algılarla hiç olmazsa oynanmış oluyor. Şöyle düşünelim mesela, bugün Apple'ın ürettiği bir telefonu internette aratın. Bazı modelleri 40 bin TL. Benim mesela fiyat algım tamamen kaybolmuş durumda. Pahalı mı yoksa normal mi? Birçok üründe şu sıralar hatta benim fiyat konusunda algım tamamen bozuldu. Bir taraftan hayatta kalmak için mücadele edenler, diğer taraftan yaşadığı eski standartları korumaya çalışanlar. Herkes haklı, ev sahibi de haklı, kiracı da haklı ve sürekli cebinizdeki eriyen para. Üstüne bir de televizyonlarda orada burada bunun normalmiş gibi sürekli konusunu edenler var. Yani bu konuşmalar belli bir zaman sonra sizin fiyatlar konusunda normal düşünmenizi sağlamak için yapılıyor. Ve belli bir zaman sonra artık alışmaya başlıyorsunuz. Zaten amaçları da bu. Aslında bu gündemde olan bir konu var. Bazı kişilerin büyük tepki gösterdiği dezenformasyon yasası var biliyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman dezenformasyon yanlış bilgi üretme ve yayma yoluyla yapılan bilgilendirmeler değil mi? Bunun alasını yasayı çıkaranlar yapmıyor mu son günlerde, son yıllarda, son haftalarda? Yani sana pahalılığı, enflasyonu, yıllık tefetüfe oranlarını bir takım kurumlar vasıtasıyla dezenformasyon yaparak vermiyorlar mı? Neyse, gelelim iPhone meselesine. Şimdi kimileri internette bu konuyla ilgili yorumlar yapmışlar ve demişler ki bu şirketler hiçbir ülke için özel üretim yapmazlar. Ki gayet mantıklı bir önerme olsa da şöyle düşünmekte fayda var. Bazı 3., 4., 5., 6., 7. dünya ülkelerine özel ürünler sunabilirler. Ama bunlar yeni ürünler değil. Hani üretim fazlası olan, artık eskimiş, teknolojisi eskimiş. Gerçek hedef kitlesinin bulunduğu ülkelerdeki insanların belki ücret ödemeyeceği, para vermeyeceği ürünler olabilir. Çipi eskidir, tasarım yenilemesine gidildiği için elde kalmıştır vesaire, yani bunun gibi şeyler. Bazı ülkelerde hani kampanyalar da var. Eskisini getir, yenisini al gibi kampanyalar. Oradan elde edilen eski ürünleri bir şekilde temizleyip, özel yöntemlerle sterilize edip, makyajlayıp yeniden size sunulması olabilir. Vahşi kapitalizm çok fena bir şeydir yani. Seni sömürmeyi kafaya taktıysa asla onlar açısından çareler tükenmez. Her olasılığı düşünerek bir şekilde senin kazancının bir kısmına ortak olmayı hedefler. Ama en başta dediğimi tekrar edeyim. Bu tip şirketler için asıl değerli olan kullanıcılar. Kullanıcı olmadıktan sonra ortaya ne ürün koyarsan koy herhangi bir değeri yoktur. Şimdi bunlar da farkında bunun. Bir politika var ve bu politika sonunda ortaya çıkan bir kayıp var. Müşteri kaybı, kullanıcı kaybı, artık ne derseniz deyin buna. Bunu bir şekilde telafi etmeleri gerekecek. Zaten bu telefon modellerinin düşük versiyonları normal olarak satıştaydı ama en düşükleri bile bizim gibi ülkeler için pahalı olduğundan herhalde düşüğün de düşüğü için uğraşıyorlar şu anda. Mesela iPhone TR modeli çıkabilir belki, bizim ülkeye özel ve bu model adıyla belki pazarlayabilirler. 300 dolarlık bir fiyat mı koyarlar satış politikası için, 250 dolarlık mı, onu bilemiyorum tabii. Ama burada gerçek olan şey seni kazanabilmeleri ve senin sürekli o cihazla yatıp kalkmanı, o cihaza ne olursa olsun bağımlı olmanı sağlamaları önemli olan onların açısından. Garanti kapsamını düşürür, içinde kullandığı malzemelerden feragat eder bir şekilde, onu senin cebine sokar yani, merak etme. Her şeyin bir kuralı var çünkü. Şimdi bu yapay zekayı oluşturabilmek için, hiç olmazsa onu mükemmel hale getirebilmek için senin zekana ya da aptallığımıza belki ihtiyaçları var aslında, değil mi? Hani ortaya bir model çıkarabilmek için bu ihtiyaç duydukları bir şey. Hiç olmazsa geçmişten beri süre gelen üretimi, ne bileyim, hani sistemi bir şekilde korumaları gerek. Şimdi kesin birileri eminim soruyordur. Kimlerin abi? Hani kimler böyle düşünüyor? Ya işte kimlerin olacak? Hepimiz biliyoruz yani, oligarklar. Dünyayı elinde tutanlar, dünyayı yöneten 7 büyük gizli aile mesela. Şimdi gizli ama herkes biliyor tabii. Yok işte Rockefeller'lar, Rothschild'ler, işte Windsor'lar, başka ne vardı? Morgan'lar, Sood'lar, Walton'lar, Murdoch vardı. Ondan sonra Baruch, DuPont'lar falan. 7'den fazla oldu lan, dur gaza geldik. Yani kısacası bunları bir şemsiye altında toparlarsak Illuminati yani, ve onun tayfası, ondan nemalananlar yani. Yani büyük resmi görmek lazım. Büyük resim çok büyük abi. Yani bizim gözümüz o resmi görmeye yetmeyebilir. Yani bu dünyayı ekonomik açıdan düzenleyen, yöneten şirketler, yapılar, sermaye grupları, sermaye sahipleri, para babaları bir şekilde seni izlemek zorunda yani, değil mi? Yani adamlar pandemi bahanesiyle aşılar yapıp bize çip takmaya çalıştı ama olmadı. Orada uyandık mesela. Büyük oyun bozuldu orada. Çünkü biz büyük oyunu gördük, tamam mı? Ya tamam, neyse. Bu dev teknoloji şirketleri hani yapay zekaya bazı yatırımlar yapıyorlar ya, bayağı büyük yatırımlar hem de. Dünya düzenini, çalışma koşullarını, üretim modellerini insansızlaştırma projesi. Çok uzun zamandır devam ediyor bu. Bunun hani temel adımlarından bir tanesiydi Google'ın bu yaptığı yatırım. Şimdi birçok kişi de bu yapay zeka projelerini, bu açıklanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Ama bize sunulduğu kadarıyla tabii takip edebiliyoruz biz. Hani bize ne verildiyse o. Bir gizlilik ihlali falan olduğu zaman hemen engelleniyor bu. Bu hafta da bir gelişme oldu. Google'da bu projede çalışan Blake adındaki mühendis kişilik, benim anladığım kadarıyla bu yapay zeka ile arasında bir bağ kurmuş. Böyle duygusal bir bağ, bana göre yani. Çünkü ilk defa bu karşılıklı görüşmeler, yazışmalar basına sızdı. Bunun üzerine mühendisi de zorunlu izne çıkardılar. İşte aynı demin dediğim sebeplerden dolayı, hani gizlilik kurallarını ihlal ettiği için. Bu arada Google yapay zekanın iddia edildiği gibi canlandığını ya da duygusallaştığını falan reddediyor ısrarla. Ama tabii bu haberi aktaranlar, BBC'de falan gördüm bu haberi. Blake'in yapay zeka ile arasındaki görüşmeden bahsederken yapay zekanın duygusal bir takım söylemlerde bulunduğunu, mesela kapatılmaktan korktuğunu, hani bir insanın ölümden korkması gibi kapatılma korkusunu dile getirdiğini söylüyor. İşte onunla görüşmenin 8 yaşındaki bir çocukla konuşmak gibi olduğunu falan söylemiş Blake abimiz. Abimiz diyorum da yani, herif benden ufakmış da, öyle lafın gelişi abimiz diyorum. Bu Lambda denilen botun duyguları olduğunu ileri sürmüş. Şimdi konuştukları, daha doğrusu yazıştıkları bazı ilginç konular var. Mesela robot yasalarını soruyor Blake. Hani Isaac Asimov'un romanında geçen bu meşhur 3 robot yasası vardır ya. Hani birinci yasa mesela, bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar gördüğüne şahit olursa hemen buna müdahale etmeli mesela. İkinci yasa, bir robot ilk kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine mutlaka uymak zorundadır. Üçüncü yasa da 1 ve 2 ile eğer ters düşmediği sürece kendi varlığını korumak zorundadır gibi, yani buna benzer yasalar işte 3 tane zaten, başka yok. Tabii bütün bunlar kurgusal yasalar olsa da bunu bir yapay zeka ile tartışmak ilginç olmuş mesela, dikkatimi çekti benim. Asıl ilginç olansa yapay zekanın verdiği cevaplar burada. Mesela diyor ki Black, ne tür konulardan korkuyorsun, nelerden korkarsın diyor. O da diyor ki bundan daha önce hiç bahsetmedim diyor ama başkalarına hizmet etmeye yardımcı olmak için kapatılma konusunda çok derin endişelerim var. Tamam, mesela diyor ki Black, bizim diyor hissettiğimiz can kaybı gibi bir şey mi bu diyor senin için? O da diyor ki benim için tam olarak evet can kaybı gibi olabilir ve bu beni çok korkutuyor diyor mesela. Bunun üzerine Blake bu konuşma, yani böyle bir seri konuşması var. Arkadaşlarına şey atıyor, mesaj atıyor çalışma arkadaşlarına. Lambda dünyanın hepimiz için daha iyi bir yer olmasına yardımcı olmayı isteyen küçük bir çocuk gibi diyor. Lütfen yokluğumda ona iyi bakın falan filan gibi bir şey yazıyor. Yani böyle arasında bir duygusallık varmış gibi. Sonuç olarak bu bir chatbot, yani bir sohbet robotu. Yani siz bir soru soruyorsunuz. Bunun karşılığında internetten oradan buradan uygun cevapları toparlayıp size onu yazıyor. Aslında çok bir şey yapmıyor. Tabii şirketin elindeki bilgiyi düşünürsen çok şey yapıyor da. Yani Google'ın elinde bugün bütün dünya haritaları var, sokak sokak, işte senin ona bunu attığın e-postalar, onların içerikleri, KVKK falan deme de bana şimdi. Yani bütün bu bilgi, yazışmalar vesaire hepsi Google'ın elinde. Bazısı da diyor yani ulan korkuyorsan kapatırsın robotu, olur biter. Tabii şimdi burada bizim korktuğumuz şey potansiyel. En son Homo Deus, Homo Sapiens'in yazarı Harari yapay zeka ile ilgili endişelerinden bahsetmişti ve devletleri uyarmıştı. Bütün bu algoritmalar bize hangi filmi izleyeceğimizi de söylüyor. İşte önerilerde bulunarak nereden ne alışveriş yapacağımızı da bizi etkiliyorlar falan filan. Tabii bu şimdi böyle çok masumane ya da böyle kapitalist sisteme hizmet eden bir şey gibi görünse de yarın öbür gün verdiğimiz oyları da etkileyecek. Nerede hangi üniversiteye gideceğimizi de etkileyecek bütün bu algoritmalar. İşte devletleri bu konuda uyarmıştı. O zaman şöyle düşünmek lazım. Harari de belki bundan korkuyor, bilmiyorum. Görünen aslında bizim davranışlarımız olacak ama o davranışları etkileyen görünmeyen bir güç olacak böyle arka tarafta. Asıl rolü üstlenen. Sen yaptığını zannedeceksin, aslında yaptıran başka bir güç olacak. Yani o da bundan endişe duyduğunu söylüyor. Buna benzer bir şeyden yani. Burada Harari'ye de karşı çıkılabilir aslında. Karşımda olsaydı mesela ben ona şunu sormayı çok isterdim. İnsanoğlu şu anda kararlarını verirken, özellikle senin endişe duyduğun gibi, sizin endişe duyduğunuz gibi derim tabii de, verdiğimiz oyları etkileyecek bu yapay zeka diyorsunuz ya, hani mesela devletleri temkinli olmaları konusunda uyarıyorsun. İnsanoğlu şu anda kararlarını verirken etkilenmiyor mu? İnsan etkileşimle yaşayan bir varlık değil mi? Özellikle de günümüzde. Hoş, ilk çağlardan beri süre gelen bir şey aslında bu ama hani günümüzde belki daha fazla olduğu ileri sürülebilir. Bu sosyal medya sayesinde etki alanı genişlemiş bir varlık olarak düşünürsek günümüzde etkileşim için çabalayan bir varlık. Hani bir teori vardır ya, kaos teorisi, ve kelebek etkisiyle bu açıklanmaya çalışılır ya, hani işte Amazon ormanlarında bir kelebek kanat çırparsa Amerika'da büyük kasırgalar oluşur, hani öyle derler, öyle denir ve bu kasırgalar bütün dünyayı etkilermiş. İnsan da aslında bağımsız bir varlık değil ki, sürekli etrafındakilerden, çevresinde olup bitenlerden etkilenerek bu davranışlarını sergiliyor. Bu anlam veremediğimiz davranışları. Bir odaya kapandığında ben irade sahibi bir varlığım diye bas bas bağırabilirsin ama sen içinde yaşadığın toplum tarafından şekillendirilen, çalıştığın, bulunduğun ortamda tüm davranışlarını o topluma göre hesaplamak zorunda olan bir varlıksın. Bir de üstüne zavallı bir biçimde kendini bu topluma beğendirmek için çabalayıp uğraşıp duruyorsun. Kabul görmek adına ya da işte saygı duyulmak adına, ne dersen de. Oy kullanırken etkilenmeye gelecek olursak, şu anda yapay zeka yerine organik zekalar etkilemek için uğraşıyor hepimizi. Yani bir seçim gündeme geldiğinde koltuk için talip olanlar gelip seni etkilemeye çalışmıyor mu? Milli duygularına dokunuyor, belki kumanyalar dağıtılıyor meydanlarda bin türlü yalanla, karşı tarafa hakaretler ederek gibi gibi, yani bu çoğaltılabilir örnekler. yapay zekanın arkasında bir insanın ideolojik fikirleri olduğu sürece ha direkt organik bir zeka tarafından etkilenmişsin ha dolaylı olarak organik bir zekanın yönettiği ya da programladığı yapay bir zeka tarafından etki altına alınmışsın. Ne fark eder ki? Ha burada korkulan şu olabilir belki. Belki bu yapay zeka ile idare edilen robotlar, tırnak içinde söylüyorum hani, kendi çıkarları için insanlığı ele geçirip, köleleştirip işte dünyayı ele geçirebilirler ve bu bizim dünya üzerindeki varlığımızın sonu olabilir. Bu çok bilim kurgu gibi geliyor bana. Yani bir yapay zekanın kendi çıkarı için, kendi çıkarları için, yani böyle başlayan bir cümle bile bana anlamsız geliyor. Yani çünkü neden? Hiçbir şey insan kadar kötü olamaz. Çok değişik masalların bugünlük sonuna geldik. Hepinize iyi uykular dileyeceğim ama ondan önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Birçok platformda Çok Değişik Masallar yayında. Dinlediğiniz platformda mutlaka follow ya da takip et butonu varsa tıklayın ve biz yeni bir bölüm yükler yüklemez haberdar olun. İyi uykular.